her zamanki ses, her zamanki tempo.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi, Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de.
Murat Erdin'le Burası Türkiye başlıyor.
Efendim günaydınlar, hoş geldiniz. Bugün 13 Nisan Çarşamba. RSFM'de Burası Türkiye başladı efendim. Ben Murat Erdin. Neler anlatacağız? Yine çok şey anlatacağız. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Saatlerimiz 7.30'u gösterirken sevgili dostlar, neler neler var. Dün grup toplantıları vardı. Grup toplantılarında genel başkanlar, liderler neler söyledi? Hepsine kulak vereceğiz. CHP Genel Başkanı, MHP Genel Başkanı, HDP Genel Başkanı ve Hükümet Partisi, İktidar Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı grup toplantılarında önemli olarak neler söylediler? Aktaracağız. Bu akşam dünyanın en büyük derbilerinden birisi oynanacak. Fenerbahçe Galatasaray. Çok sıkı tedbirler var sevgili dostlar. Evet, çok sıkı tedbirler alınıyor. Maçın oynanacağı stadın etrafında o tedbirler nedir? Birazdan aktaracağız. Ayrıca Süper Lig'e İngiltere maçı ayarı geldi. Takvim değişti. Süper Lig'in takvimi değişti. Hepsini anlatacağız. Terör örgütü IŞİD'in fırlattığı roketler kilise düşünce kiliste halk gerginleşti. Sevgili dostlar, kiliste IŞİD'e yönelik bir isyan var. Ayrıca İzmir'de yakalanan 15 dinci terörist, özellikle IŞİD'e yakın olduğu belirtilen radikal dinci teröristlerden bazıları bir siyasi partinin üyesi çıkmış. Bakın. Terör örgütü IŞİD adına çalışan teröristlerden bazıları Türkiye'deki bir siyasi partinin üyesi çıkmış. Hangi parti? Birazdan aktaracağız. Adalet ve Kalkınma Partisi dokunulmazlıklarla ilgili teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Sevgili dostlar, Ankara'ya bağlanacağız. Her gün yaptığımız gibi sevgili dostlar ve her zaman Ankara'dan farklı gazetecileri alıyoruz. Bildiğiniz gibi bugün de farklı bir gazeteciye bağlanacağız ve son gelişmeleri aktaracağız. İstanbul'da taksilerden şikayetler var. Hep duyduğumuz şikayetler ve bunlar bir türlü halledilmiyor. Mesela nedir? Yağmurlu havalarda yolcu beğenmemek, hiç kimseyi almamak. Hiç kimseyi almayan bir takside nasıl para kazanacak, o da ayrı bir konu. Ya da kısa mesafe almamak. Ve en çok kullanılan bahane. Ya abi, taksinin değişim saati. Değişim saati abi, değiştireceğim. Sen önce kafayı değiştir, kafayı. Taksiciler Esnaf Odası acaba bu duruma ne diyor? Aktarmaya çalışacağız sevgili dostlar. Bursa'nın %60'ı kaçak açıklaması vardı Bursa İnşaat Mühendisleri Odası'nın. Onlara da kulak vereceğiz ilerleyen dakikalarda. Ayrıca özel üniversitelerde yine kayıt dönemleri yaklaşıyor. Özel üniversitelerin reklamları başladı. Öyle reklamlar gözüme çarpıyor ki, kulağıma çarpıyor ki biraz takılacağım özel üniversitelere sevgili dostlar. Yayıncılık Türkiye'de 1993 yılında anayasanın 133. maddesi değiştirildi ve yayıncılık devlet tekelinden alındı. Eskiden devlet tekelindeydi, yani radyo yayını devlet tarafından yapılırdı. Televizyon yayını devlet tarafından yapılırdı. Özel radyo, özel televizyon, bunlar yasaktı. Anayasada vardı ilgili yasak madde. 1993'te değiştirildi. Peki siz şu anda Türkiye'de yayıncılığın tamamen özel radyo ve televizyonların özel şirketler eliyle yapıldığını mı düşünüyorsunuz sevgili dostlar? Var tabii ki özel yayıncılık ama oran olarak baktığınız zaman ne kadar var? Sizce şu anda ana akım medya özel sektörün elinde mi? Yoksa eskiden olduğu gibi devletin elinde mi? Birazdan aktaracağız. Gazete manşetlerini de okuyacağız. Tüm hızımızla Burası Türkiye başladı efendim.
Her zamanki ses, her zamanki tempo. Burası Türkiye.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi. Ankara ile konuşalım. Pekala Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de. Sakın kaçırmayın.
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na milli bir bayramımızdır, ulusal bir bayramımızdır. 10 gün kaldı sevgili dostlar ve 10 gün kala Ankara'dan gelen bilgiler 23 Nisan kutlamalarının, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kutlamalarının iptal edilebileceği yönünde. Dün size bu haberi duyurmuştuk, Milliyet Gazetesi'nden okumuştuk haberi. Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Doğu ve Güneydoğu'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü operasyonlar ve gelen şehit haberleri nedeniyle 96. kuruluş yıl dönümü programında resepsiyon bölümünü iptal etti. Daha şimdiden sevgili dostlar tepkiler var. 23 Nisan gibi Türkiye'nin önemli bir ulusal bayramı neden iptal edildi diye tepkiler var sevgili dostlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman. İlk olarak 09'da meclis Atatürk anıtına çelenk koyacak. Kahraman Başkanlığındaki devlet erkanı anıt kabri ziyaret ederek saygı duruşunda bulunacak. Ama resepsiyon yapılmayacak haberleri Ankara'da dolaşıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi dokunulmazlıklarla ilgili teklifini meclise sundu sevgili dostlar. Dokunulmazlıklar bakalım kaldırılacak mı? İki maddeden oluşan teklifte 316 AKP'li milletvekilinin imzası var. Hatta Davutoğlu, Başbakan Davutoğlu teklifteki son imzayı az önce ben attım dedi dün yaptığı konuşmada. Yani imzalar tamam. Karaman'da 10 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve öğretmenlikten atılan MB'nin bilgisayarıyla cep telefonunda da çocuk pornosu ve müstehcen görüntülere rastlanmış. Sevgili dostlar ve ikinci bir soruşturma başlatılmış. Alınan bilgiye göre iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında el konulduktan sonra incelemeye gönderilen öğretmen MB'ye ait bilgisayarlar ve cep telefonlarıyla ilgili rapor Karaman Cumhuriyet Savcılığı'na ulaştı. Öğretmenin biliyorsunuz Ensar Vakfı ile bağlantılı çalıştığı da belirlenmişti ve bu konuyla ilgili olarak tüm Türkiye Ensar Vakfı'nı konuşmaya başlamıştı. Öte yandan yine siyasetin de önemli malzemelerinden birisi olmuştu. Ensar Vakfı'nı aile ve aileden sorumlu bakanın ve hükümetin savunmaya geçmesi muhalefeti çıldırtmıştı. Bu konuyla ilgili açıklamalar devam ediyor. Dün günlerden salıydı ve partilerin grup toplantıları vardı. Sevgili dostlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ensar Vakfı ile ilgili eleştirilerini geçen hafta sıralarken Aile Bakanı'nın Ensar Vakfı'nı koruduğunu belirtmişti ve bunu da şu ifadelerle dile getirmişti. Ensar Vakfı'nın önüne yatıyor diye ifade etmişti. Bu hükümet kanadını çok kızdırmıştı. Hükümeti savunan medya organları ve hükümet temsilcileri kora halinde. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, buna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da katmak lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirmişti. Kemal Kılıçdaroğlu bu eleştirilerini sürdürüyor sevgili dostlar. Dünkü grup toplantısında da yine önüne yatmak ifadesini bir kere daha kullandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da sert sözlerle eleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ensar Vakfı'yla ilgili eleştirilerini, dünkü eleştirilerini hatırlayalım.
Öyle şeyler oldu ki aklım almadı. Bütün AKP camiası, Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, çocukları değil, Ensar Vakfı'nı ve oradaki derneği savunmaya kalktılar. Bir kez oldu ne olacak ya? Bu lafa kimse itiraz etmiyor. Ne demek bir kere rastlanmış olması? Kaç kere rastlanmış olması gerekirdi ya senin vicdanın rahat etsin veya rahatsız olsun. Koro halinde, siyah çelenkler. Ya sen o çelengi götüreceksin, Ensar Vakfı'nın önüne koyacaksın.
Evet, CHP'nin önüne siyah çelenk koymuştu. Bazı AKP'li kadınlar, Adalet ve Kalkınma Partili mensup kadınlar ve bazı sivil toplum örgütleri işte o siyah çelengi sen CHP'nin önüne koyacağına git Ensar Vakfı'nın önüne koy diye de eleştirilerine devam etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başka sözleri de vardı. Onları da aktaracağız sevgili dostlar. Grup toplantılarında diğer partilerinde sözleri vardı. Özellikle dokunulmazlıkla ilgili hem Davutoğlu'nun hem de HDP grubu adına konuşan Figen Yüksekdağ'ın sözleri vardı. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'na kulak vermeye devam edelim. Evet, bu arada Kilis'te sevgili dostlar IŞİD'e yönelik bir isyan var. Suriye'de Türkiye'nin desteklediği muhalif gruplarla IŞİD arasındaki çatışmalar devam ederken sınırdan 10 kilometre uzaklıktaki Kilis kent merkezine adeta roket yağıyor. 2 günde atılan roketler nedeniyle 2 kişi öldü, 4'ü ağır, 18 kişi de yaralandı. Vatandaşlar valilik önüne yürüdü sevgili dostlar. IŞİD terör örgütünün fırlattığı roketlere isyan ettiler. Eylemciler gözaltına alındı. Olay yerine takviye polis gönderildi. İzmir polisi 2 hafta önce terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi. Farklı adreslere yapılan baskınlarda sevgili dostlar 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 kişiyle beraber 4 av tüfeği, terör örgütüne ait belge ve malzemeler ele geçirildi. IŞİD adına çatışma bölgelerine göndermek için eleman yetiştirdikleri de ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasında ve bunların 8'i de tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı sevgili dostlar. Şimdi bakın, Sözcü gazetesinden okuyorum. İzmir'de yakalanan bu 15 terör örgütü üyesi, IŞİD üyesi olduğu belirlenen kişiler 8'i tutuklanmış, diğerleri serbest bırakmış. Bunlardan 4'ü sevgili dostlar IŞİD terör örgütü suçlamasıyla gözaltına alınan üyelerden 4'ü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üyesi çıkmış. Sözcü gazetesinden aktarıyoruz. Bu arada Alman ordusunda da radikal dincilere yönelik bir temizlik operasyonu başlamış. Alman basınında yer alan haberlere göre geçen 10 yıl içinde 22 asker radikal İslamcı olarak sınıflandırılmış ve 17'sinin orduyla, Alman silahlı kuvvetleriyle ilişiği kesilmiş. Ayrıca IŞİD'e katılan eski askerler olduğu da iddia ediliyor. IŞİD'e katılan bazı kişiler de attıkları mesajları ele geçirilmiş sevgili dostlar. Öte yandan Alman ordusunda görev yapmış 29 eski asker Irak ve Suriye'ye gitmiş savaşmak için sevgili dostlar. Görüyorsunuz, radikal dinci örgütler başta IŞİD olmak üzere hem partilere sızıyorlar, aralarında AKP üyesi, IŞİD terör örgütü üyesi var. İşte bakın, gazetelerden okuyoruz. Alman ajansları da diyorlar ki 10 yıl içerisinde tam 22 asker terör örgütü üyesi ve radikal İslamcı olarak tanımlanmış ve 17'sinin Alman silahlı kuvvetleriyle olan ilişiği kesilmiş. Müzik 4+4+4 sistemi vardı. Çok eleştirilen ve hala da yerine oturamayan bir sistem sevgili dostlar. Bazı dernekler İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde 4+4+4 eğitim sistemine yönelik bir protesto gösterisi düzenledi. Dün bina önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken yaklaşık 40 kişiden oluşan grup sık sık Ensar Vakfı'nın kapatılmasına yönelik sloganlar atarken 4+4+4 gibi eğitim sisteminin dengesini bozan aslında eğitim sistemi diyoruz da sevgili dostlar. Ortada eğitimin ne milliliği kaldı ne de sistemi kaldı. Eğitim bile kalmadı. Şöyle bir bakarsanız sınıfta kalma yok, sözlü yok, kompozisyon ödevi yok. Değil mi? Sözlüye kalkma diye bir şey vardı eskiden. Biz sözlü olacağımız günlerde yazılı olacağımız günlerden daha fazla çalışırdık. Ayrıca sözlüye kaldırmak hem öğrencinin kalabalık önünde konuşma yeteneğini geliştirirdi, hem Türkçesini geliştirirdi, hem de sözlüye kalkan bir öğrencinin kopya çekmesi ya da önündekine arkasındakine bakma ihtimali ortadan kaldırdığı için öğrenciyi sınavlara daha iyi hazırlardı. Sözlü diye bir şey kalmadı. Sevgili dostlar, aslında yazılı diye de bir şey kalmadı. Her şey test oldu. Sınıfta kalma yok, kompozisyon yok. Hatta sömestr tatilinde ev ödevi bile yok ve bununla övünen bir sistemimiz var. O kadar güzel bir eğitim sistemimiz var ki sömestrde ev ödevi vermiyoruz. Çok iyi yapıyorsunuz. Bu yolda devam edin. Bir de yabancı okullarda, yabancı kolejlerde, Türkiye'de eğitim veren, yabancı okullarda eğitim gören çocuklara bakın bakalım sevgili dostlar. Başlarını kaldıramıyorlar, açık söylüyorum. Yurt dışında okuyan tanıdık ailelerimiz var. Yurt dışında çocuk okutan tanıdık ailelerimiz var. Anlatıyorlar bize. Ayrıca benim de kızım yurt dışında okuyor, açık söylüyorum. İnanın kafalarını kaldıramıyorlar. İnanılmaz sıkı bir eğitim var. Öyle ödevsiz bir gün geçirsinler, 15 gün tatilde yok lay lay lom geçsinler, böyle bir şey yok. Bakın daha dün konuştum kızımla, Fransa'da okuyor benim kızım. Diyor ki baba, ben hani hakikaten artık gözlerim yuvasından çıkacak ders çalışmaktan. Yani bir gün Fransızca sınavı başka bir ödev, bir gün Rusça sınavı başka bir ödev, bir gün İngilizceden başka bir ödev. Ve hepsinin çaprazlama karşılaştırmalı ödevleri falan yapılıyor. Hangisini çalışacağımızı şaşırıyoruz diyor çocuklar. Yurt dışında değil sadece, Türkiye'deki yabancı kolejlerde okuyan çocuklara bir sorun bakalım. Ama Türk okullarına bakın, bu 4+4'e bakın, sınıfta kalmaların kaldırılmasına bakın, sözlü mözlü hak getire. Kaç tane çocuk sınıfta kaldı etrafınızda, var mı? Herhangi bir işlediği suçtan dolayı veya kabahatten dolayı biz disipline verilirdik, disipline. Müdürün karşısında tir tir titrerdik. Var mı böyle bir şey şimdi? Kaldı mı? Eğitim kalmadı, eğitim. Hiçbir şey kalmadı. Şimdi bakın, yaz geliyor ya, özel üniversitelerde şey de başladı sevgili dostlar. Yavaş yavaş kayıt telaşı da başladı özel üniversiteler. Yani vakıf üniversiteleri yavaş yavaş öğrencileri tavlamaya, onları avlamaya başlamak için reklamlarına da başladılar. Özel üniversitelerin reklamlarını ben görmeye başladım. İşte yüzde şu kadar burs veriyoruz. Yerleşkemiz 5 yıldızlı, sıcak su akıyor, yerler mermer. Metrobüse ve havalimanına çok yakınız. Deniz manzaralıdır üniversitelerimiz. Ne bileyim, yanımızda kaportacı var falan gibi. Böyle şeyler, böyle reklamlar görüyorum ya. Mesela dün birini gördüm, üniversitelerden bir tanesinin reklamını gördüm. Bakın, hiç abartmadan söylüyorum, çok samimi. Diyor ki, bahar indirimi başladı diyor. Yeminle söylüyorum, üniversitenin reklamı böyleydi. Bahar indirimi başladı diyor. Adam sanki Tahtakale'de Sümerbank mağazası açmış. Bahar indirimi başladı diyor. Bu reklamı veren üniversite. Şimdi bir de bakıyorum, bazı üniversitelerin isimleri var. böyle lüks semtlerin adını taşıyor üniversiteler. İşte Bahçeşehir Üniversitesi filan, Nişantaşı Üniversitesi. Fakat o semtlerle alakaları yok ha. Bir bakın yerleşkede. Mesela Nişantaşı Üniversitesi nerede? Onur nerede? Bravo. Nişantaşı Üniversitesi'nin yeri nerede biliyor musunuz? Bayrampaşa'da, Bayrampaşa'da. Mesela Fatih Üniversitesi var. Zannedersiniz ki Fatih'te. Yok. Fatih Üniversitesi Büyükçekmece'de. Mesela. Bahçeşehir Üniversitesi ilk kurulduğu zaman oradaydı. Bahçeşehir'deydi. Şimdi nerede? Beşiktaş'ta. Kemerburgaz Üniversitesi var mesela. O da Kemerburgaz'da. Nerede biliyor musunuz? Bağcılar'da, Bağcılar'da. Aydın Üniversitesi de Aydın'da değil. Hiç aramayın Aydın'da. Aydın Üniversitesi de İstanbul'da Sefaköy'de efendim. İşte böyle bir sistemimiz var sevgili dostlar. Yani eğitim sistemimiz yavaş yavaş üniversitelere kayıt için velisiyle giden var ya, velisi. Veli. Ya sen zaten üniversite yaşına gelmişsin. 19-20 yaşındasın ama hani üniversiteleri lisenin devamı gibi gören zihniyet bizde o kadar çoktur ki. Üniversiteyi bir akademik özgürlük, evrensel bilgi diyarı. Üniversite budur. Üniversite evrensel bilgidir. Orada bilim araştırılır, bilim üretilir. Bizde ise üniversite öyle bakılmaz. Ne, nasıl bakılır? Ya işte şu bölüme girelim de oradan işte bir meslek sahibi oluruz. Lisenin devamı. Devletin kontrolündeki eğitim sisteminin bir uzantısı. O yüzden rektörleri kim atar? Cumhurbaşkanı atar, değil mi? Devlete bağımlısın çünkü üniversitelerde. Üniversitelerde farklı bir ses ortaya koyabilir misin? Bilim adına mesela kendi devletinle veya hükümetinle ters düşen bir araştırmayı açıklayabilir misin? Sırf bilimsel özgürlük adına. Sıkıysa açıkla. Atarlar adamı, anında atarlar. Buyurun işte. İmzacı akademisyenlere ne yaptılar? 4 tanesi hala hapiste. Her şey devletin kontrolünde sevgili dostlar. Oysa özgür bir ülkede, gerçekten sivilleşmiş bir ülkede üniversitelerde özgürdür ve istedikleri gibi konuşurlar, istedikleri gibi yayın yaparlar. Hiç kimse karışamaz sevgili dostlar. Hükümet sadece kendi görüşünü açıklar, katılmıyorsa o üniversitenin ilgili araştırmasını kınar. Der ki ben katılmıyorum, bu araştırma doğru değil. O kadar, başka bir şey yapamaz. Daha fazla adım dahi atamaz. Kuvvetler ayrılığı bu şekilde o çizgileri çizmiştir özgür üniversite. Tıpkı medyada da böyledir özgür bir ülkede. Gerçek demokrasinin olduğu bir ülkede. Medyada istediğini yazar, istediğini çizer, istediği yorumu yapar. Hükümet katılır veya katılmaz, o kadar. Ama başka bir adım atamaz. Bizdeki gibi onu işten at, bunu mikrofonunu kapat, onu ona yazı yazdırma, bunun programını kaldır. Hatta şuraya kayyum ata, buraya el koy, burayı devletleştir. Burası Türkiye. Ancak Türkiye'de olur böyle şeyler. Bakın bizde ödül törenleri bile devletin kontrolündedir ya. Veya belediyelerin kontrolündedir ya. Onu bile sivilleştirememişiz. Altın Portakal Film Festivali bile Antalya Belediyesi'nin kontrolünde biliyor musunuz? Antalya Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi istemediği filmi Altın Portakal'da göstermiyor. Bu nasıl bir sivilleşme, bu nasıl bir özgürlük mesela? Bir film festivalinin ödülleri bile kamunun elinde, belediyenin elinde. Mesela devlet kontrolündeydi yayıncılık 1993'e kadar sevgili dostlar. 93'te anayasa değiştirildi ve anayasaya şöyle bir madde kondu. İşte radyo ve televizyon kurmak ve işletmek devletin elinde, kontrolünde, tek elinde değildir. Özel radyo ve televizyonlar da kurulabilir. Yani özelleştirilebilir diyor. Bundan neyi anlıyoruz? 94'te de zaten RTÜK yasası çıktı ve RTÜK kuruldu. 1994'tür Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun yasası. Ben derslerimde de üniversitede anlatıyorum bunları tek tek. Şimdi özelleştirmeye inanıyoruz değil mi? Özel yayıncılık var. Var mı Türkiye'de gerçekten özel yayıncılık? Şöyle bir bakın bakalım sektöre. Kaç tane televizyona, radyoya kayyum atandı? Kaç tane gazete, radyo ve televizyon aslında özel olduğunu zannediyorsunuz ama hükümetin kontrolünde, devletin kontrolünde. Öyle değil mi? Özelleştirmeye inandığını belirten hükümetler neredeyse bütün radyo ve televizyonları kamulaştırdı. Hepsi ya da büyük bölümü ilanlarla, reklamlarla ve atanan yandaş tiplerle hükümete bağlanmadı mı zaten? Yayıncılık Türkiye'de sevgili dostlar yeniden devletleştirilmiştir. Ayrıca bunlarla yetinilmiyor ki, belediyeler, valilikler, üniversiteler, radyo televizyon yayınına başladı Türkiye'de. Çoğu internetten yayın yapıyor ama nereden yaparsa yapsın. Ya belediye niye yayın yapar? Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin internetten yayın yaptığı Trafik kanalı var. Ya zaten özel bir radyo kanalı var, Radyo Trafik diye. Sen niye yayın yapıyorsun ki? Ayrıca seni kim dinliyor? Ya belediyenin yaptığı, internetten yaptığı yayını kim dinler arkadaşlar? Hiçbir özgürlüğü yok. Hiçbir farklı eleştirel düşünceye yer veremezsin. Seni kim dinler de bu kadar masraf yapıyorsun? Kimisi dergi de çıkartıyor. Özelleştirmeye önem verdiğini söyleyen hükümet tüm bu olup bitenleri seyrediyor. Valiliklerin elinde yeni kanallar, belediyelerin elinde radyolar, televizyonlar. Sevgili dostlar, bir de TRT var başımızda. O da ayrı bir dev. Bakın TRT'nin AK Parti hükümeti öncesinde kaç tane kanalı vardı? 6 tane filan kanalı vardı. Şimdi kanal sayısı sadece televizyon kanalı 15 oldu. Yani devlet yayıncılıkta küçülmesi gerekirken her geçen gün büyüyor. Ayrıca TRT'nin onlarca da radyosu var ve bunların hepsi özel medya kuruluşlarının reklam nasibini de ellerinden alıyor sevgili dinleyiciler. Hem devletten destek alıyorlar, hem vatandaşın elektrik faturasından pay alıyorlar, TRT'den bahsediyorum, hem de utanmadan özel kanalların reklamlarından da pay alıyorlar. Bu kadar devlet kanalı, bu kadar TRT kanalı, valilik kanalı, belediye kanalı, bütün bu kanallar, üstelik bir de hükümetin kontrolüne alınmış yandaş kanallar varken gelin de siz Türkiye'de özel yayıncılık vardır deyin bakalım. Yok efendim, yok. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, bir ara vereceğiz, bir nefes arası vereceğiz. Aradan sonra Spor Toto Süper Lig'de İngiltere özel maçıyla ilgili olarak bir takvim değişikliğine gidildi. Bu takvim değişikliğinden bahsedeceğiz. Ayrıca dünyanın en büyük derbilerinden biri oynanacak. Ne zaman? Bu akşam. Galatasaray-Fenerbahçe maçı oynanacak. Çok sıkı derbi tedbirleri var. Stada inen yan yol. Maç başlamadan 2 saat öncesiyle maç bitiminden 1 saat sonrasına kadar trafiğe kapalı olacak. Türk Telekom arenaya girişlerde güvenlik önlemleri çok sıkı olacağı için uzun kuyruklar oluşacağı bekleniyor sevgili dostlar. O nedenle taraftarların stadyuma erken gelmesi de isteniyor. Bu ve başka bilgilerimiz de var. Tedbirler bunlarla kalır yanı yok tedbirlerin. Gerçekten önemli tedbirler var. Ayrıca maçla ilgili tarihsel bilgiler de vereceğiz. Bir ara verelim. Aradan sonra Burası Türkiye devam edecek.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Mercy me.
8:03'ü gösteriyor. Sevgili dostlar, burası Türkiye devam ediyor. Yine şiddet haberleri var. Kadına yönelik şiddetler. Elazığ'da bir kişi tartıştı eşini. Çocuklarının da evde bulunduğu sırada bıçakla öldürüp kaçtı. İzzetpaşa Mahallesi Çatal Sokak'ta bir apartmanın 3. katında meydana geldi olay. İki çocuk sahibi olan çift bir anlaşmazlıktan dolayı akşam saatlerinde evde tartışırken koca eşini, çocuklar da evdeyken, bıçaklayarak öldürdü.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam ediyor.
Bu arada cezaevinde öldürülen Özgecan Aslan'ın katili Ahmet Supi Altındöken'in cenazesi 2 gündür toprağa verilemiyor. Sevgili dostlar, götürüldükleri mezarlıklardaki köylüler de kabul etmiyorlar. Ailesi sahip çıkmıyor. Altındöken'i öldürdüğü iddia edilen Gültekin Alan'la ilgili de yeni detaylar ortaya çıktı. Cezaevinde öldürülmüştü Supi Altındöken. Silah acaba cezaevine nasıl girdi? Bu araştırılıyor. Adalet Bakanlığı müfettişleri tarafından silahlı saldırının nasıl gerçekleştiğine dair farklı iddialar var. Alan'ın yemek dağıtımında görevli olduğu, baba oğlu da dağıtım sırasında vurduğu öne sürülüyor. Sevgili dinleyiciler, acaba bu silah cezaevine nasıl giriyor? Bu kabul edilebilir bir durum mu? Çünkü cezaevleri dediğimiz şey, devletin kurumları, Adalet Bakanlığı'nın işlettiği, devletin korumasında ve garantisi altında olmanız gereken yerler. Tıpkı askere giden çocuklar gibidir. Devletin garantisi altındadır cezaevinde yatan herkes. Bu konuyu avukat Celal Ürgen'e sorduk. Sevgili dinleyiciler, Celal Ürgen bir de Bunu Dinle programında yaptığı açıklamalarda Özgecan Aslan'ın katilinin cezaevinde vurularak öldürülmesini şu sözlerle değerlendirdi.
Uygar ülkelerde cezayı ve yaptırımı devlet uygular. Bir yaptırım uygulamışsınız, o yaptırımı çekiyor. Diyelim ki müebbet hapis. Şimdi siz eğer cezaevlerinde bu tabanca girmesini, telefon girmesini falan filan engelleyemezsin. Orada gardiyanların da hayatı tehlikededir, görüşmeye giden ziyaretçilerin de hayatı tehlikededir, avukatların da hayatı tehlikededir. Böyle bir şey olmaz. Hele özellikle bizim kültürümüzde, genel kültürümüzde şöyle bir beklenti var. Cinse tasaddi suçundan gelenler cezaevinde şişlenir. Böyle bir durumda devlet, uygar bir devlet, hukuk devletine saygılı bir devlet cezaevlerini yüksek güvenlikli yaparken bu hususları dikkate alıp cezaevine girmiş bir kişinin can ve her türlü emniyetinin, güvenliğinin kendisinde olduğunu düşünerek tedbirleri alır, aramaları yapar, güvenlik önlemlerini alır. Şimdi olayda ilginç şeyler var, doneler var. Şimdi bütün bunlara rağmen oh iyi olmuş demek ilkel toplumların işidir. Ve ben bizim toplumumuza asla yakıştırmıyorum. Çünkü bu kişiyi savunmak mümkün değil. Bu kişinin işlediği suçu savunmak mümkün değil. Hepimiz lanetledik.
Hukuki bir...
İşlediği evet. Suçun ağırlığı kadar bir ağırlıktır bu ifade. Bunu bilelim. Çünkü aksi takdirde kimsenin şeyine güveni kalmaz. Şimdi düşünür insan, der ki ben cezaevine gittiğim zaman beni öldürürler. Böyle bir korkuyla, böyle bir kuşkuyla cezaevinde yatan mahkumun yaşaması mümkün değildir. Bizim çabamız bir hukuk devletini bütün kurumlarıyla müesses kılmaktır, kurulu tutmaktır. Birinci yöntemi para karşılığında orada kötü niyetli çalışan görevliler tarafından parça parça götürülüp sonra da monte edilmektir. Birinci yöntem bu. İkinci yöntem ziyaretler sırasında yeterli güvenlik tedbiri alınmaması. Ama bu dediğim ikinci yöntem o kadar zor ki birinci yöntem ağırlık basar. Yani mutlaka orada görevli kötü niyetli birileri tarafından o temin edilmiştir. Sadece ve sadece hukuk sistemimiz açısından değil, ayrıca bütün dünyaya inandırıcılığımız ve güvenirliğimiz açısından da son derece sınıfta kaldı. Edirne'deki cezaevinden Kars'taki cezaevine talimat gidebilir. Bunu yok edin diye. Ama buradaki amaç şudur. Sonra sahiplenir o, üstlenir ve ürüne ün katmak için. Tabanca sokulmuşsa sim kart da sokulmuştur. Buna da dikkat etmek gerekir.
Evet, bugün Türkiye'deki cezaevlerinde herhalde sokulmayan silah yoktur sevgili dostlar. Bir arama yapılsa kim bilir neler bulunur. Falçatadan bıçağa, şişten tabancaya kadar çok sayıda şey. Ve tabii cep telefonları cezaevlerinde bir nevi para. O kadar çok var ki sevgili dostlar. İşte avukat Celal Ülgen de cezaevinde bir kişinin öldürülmesi, devlet tarafından cezaya çarptırılmış, mahkemeler tarafından cezaya çarptırılmış ve cezaevine gönderilmiş bir kişinin güvenli olması gereken yerde, yani cezaevinde öldürülmesinin ancak hukuk olmayan ilkel toplumlarda olabilecek şey olduğunu söylüyor. Ben bunu Türkiye'ye yakıştıramam diyor avukat Celal Ülgen. Erzurum'da bir ilkokulda görev yapan sınıf öğretmeni öğrencilerine tacizde bulunduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki bir ilkokulun 5. sınıf öğrencileri, sınıf öğretmeni AK'nin kendilerine tacizde bulunduğunu ailelerine bildirmiş, ailelerin öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine gözaltına alınan öğretmen çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. Görüyorsunuz işte her geçen gün taciz olayları ve bunların büyük bölümünün öğretmen olması. Ensar Vakfı'nda da biliyorsunuz 10 çocuğa tacizde bulunan kişi öğretmen çıktı. İşte az önce okuduğum haber öğretmen sevgili dostlar. Ve Özge Can, Özge Can'ı tecavüz edip öldüren kişi. O da neydi? O da servis şoförüydü. Geçtiğimiz günlerde Bağdat Caddesi'nde bir kız çocuğuna tecavüz edip onu bir de malını çalan, cep telefonunu çalan, o da servis şoförüydü ve çok sayıda suçtan sabıkası vardı. Sevgili dostlar, bazı mesleklerde çok dikkatli olmak durumundayız. Canımızı, malımızı emanet ettiğimiz servis şoförleri, taksi şoförleri, minibüs şoförleri, bunların çok sıkı denetlenmesi gerekmiyor mu? Bunların hakkında çok sıkı bir şekilde güvenlik kontrolü yapılması gerekmiyor mu?
Gazete manşetleri.
Hürriyet gazetesi utanç satırları manşetini atmış. Hürriyet, Karaman'da 10 erkek öğrenciye yıllarca tecavüz eden öğretmen Muharrem B hakkında hazırlanan iddianameye ulaştı. 14 sayfanın her satırı dehşet verici diyor. Hürriyet gazetesinin son derece başarılı muhabiri Gülden Aydın'ın haberi bu sevgili dostlar. Hürriyet gazetesi takipte diyor. Çocukların ve öğretmenlerin ifadelerini yüreğim daralarak, ellerim titreyerek okudum diyor bu satırları yazan muhabir. Mağdur çocuklar 2002-2004 doğumlu. Cinsel istismara uğradıkları yıllar 2012-2015 arası. Birine hayvan pornosu dahi izletmiş sevgili dostlar. İstismar sistemli görünmüyor. 2012'de istismar ettiği bir çocuğa aradan 3 yıl geçtikten sonra 2015'te de istismarda bulunmuş. İddianame tamamen öğretmen hakkında hazırlanmış. Ensar Vakfı sadece bir kez geçiyor iddianamede. Yani vakıftan çok öğretmen suçlanıyor sevgili dostlar. Haber bu böyle anlatıyor. Ve çocukların satırları, utanç satırları. Türkiye'de sevgili dostlar, bastırılmış cinsellik. Anadolu'da, Türkiye'nin dört bir yanında, büyük şehirlerde evlilik kurumunun oturduğu son derece çürük zemin. Her şeyin başka türlü alınması ve gözükmesi. Namus kavramının çok farklı şekillerde yorumlanması. Acaba insanları böyle bir sapık olarak mı yetiştiriliyor Türkiye'de? Bunların hepsinin sosyologlar ve psikologlar tarafından herhalde incelenmesi gerekiyor. Utanç satırlarını Hürriyet gazetesinden okuyunuz efendim. Müzik. Suudi Arabistan Kralı Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'e devlet nişanı verdi. Kral Selman yürümekte zorlandığı için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na rampa, merdivenlere trabzan yapıldı. Uçaktan da özel asansörle indirildi Suudi Arabistan Kralı. Vatan Gazetesi de haberi vermiş manşetten: krala nişan. Erdoğan Suudi kralına devlet nişanı verdi. Bu nişan iki ülke ilişkilerinin ve dostluk bağının sembolüdür dedi Vatan Gazetesi de vermiş. Müfredata ince ayar bir başka haber. Az önce biz aktardık, 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemi. Tabii buna sistem denirse eleştiriliyor demiştik. İşte bu 4 artı 4 müfredatına bu yıl 3 kritik düzenleme gelecekmiş. Milli Eğitim Bakanlığı yapacak bu düzenlemeyi tabii ki. Ders saati ve sayısı azalacakmış. Ders içerikleri de sadeleştirilecekmiş sevgili dostlar. Bunu istediğiniz kadar müfredatını değiştir, ders saatini değiştir, ders adedini değiştir. Neyi değiştirirsen değiştir sevgili dostlar. Milli Eğitime Bakan zihniyet değişmedikçe ve bu 4 artı 4 artı 4 değişmedikçe Türkiye'de eğitim falan hak getire. Habertürk gazetesinin manşeti: iki Rus'a kama operasyonu. İstanbul'da Çeçen Edel Giriyev'i gözünden kamayla öldüren iki Rus MİT emniyet operasyonuyla yakalandı diyor Habertürk gazetesinin manşeti. Türkiye'nin gündemine oturan 3 isyan diyor. Kayseri'de Cansel K'yı intihara sürüklemekle suçlanan öğretmen Bayram Ö, ön şikayet yok diye cinsel istismardan beraat etti diyor. Yine bir öğretmen gördüğünüz gibi. Aile Bakanlığı'nı müdahil olarak istemedi. Bağdat Caddesi'nde EFB'ye tecavüz davası başladı. Avukat, Aile Bakanlığı olayın mağduru değil suçlusudur diyerek müdahillik talebinin reddini istedi. Mahkeme kabul etmedi diyor Habertürk. Özge Can katilinin cenazesi de ortada kaldı diyor. Aile Bakanlığı'na yönelik de bakın, ailelerin bile güveni kalmadı Türkiye'de. Sevgili dostlar, adı Aile Bakanlığı olan bir bakanlık. Ama ailelerin bile güveni yok. Neden? O kadar çok siyasetin içinde ki, tamamen tarafsız olması, ailelerin, mağdurların yanında olması gereken bakanlıklar bile artık partizanca davranıyor. Sırf benim partime yakın diye vakıfların, ailelerin yanında değil de vakıfların yanında yer alıyor. Aman partinin üzerine toz konmasın diye. Böyle davranan bir Milli Eğitim Bakanlığı ve böyle davranan bir Aile Bakanlığı'na kimin güveni olabilir? Kimin güveni? Akşam gazetesinin manşeti: takke düştü, FETÖ'yü gördü. Bir dönem paralele arka çıkan MHP lideri Bahçeli, sinsi örgütün partiyi ele geçirmeye yönelik hamlesi sonrası sert konuştu. Bunlar Amerika'nın kuklası, İslamiyet'in yüz karaları demiş Devlet Bahçeli'nin sözleri Akşam gazetesinin manşetinde. İsterseniz kulak verelim Devlet Bahçeli'ye. Madem Akşam gazetesinde bu manşeti okuduk, dün grup toplantısında Devlet Bahçeli'nin sözlerini gelin hep beraber dinleyelim.
Saraya 25 bin kişiyle yürüme iddiasında bulunanlar, düne kadar partimizin başarısı için kılını dahi kıpırdatmayanlar dilini yutmuştur. Bizim paralele teslim edecek bir partimiz yoktur. Kendi kurum ve kuruluşlarına kayyum atandığında kıyameti kopartan, kayyumun gölgesi MHP'ye deyince güvercin taklaları atan Zevat ve Zümriye'ye diyorum ki bugüne kadar ne yaşamışsanız müstahaktır.
Evet, Devlet Bahçeli paralel olarak ifade ettiği cemaat, Fethullah Gülen cemaatine de bu sözlerle seslendi. Bugüne kadar ne yaşadıysanız müstahaktır dedi Devlet Bahçeli. Yeni Şafak gazetesi de Devlet Bahçeli'yi manşet yapmış. her şeyi söyledi diyor Yeni Şafak manşetinde. Taraf gazetesi ise MHP'de büyük mutabakat manşeti atmış. Kurultay 8 Mayıs'ta yapılacak. Tüzük kurultayı sürecini birlikte yürütme kararı alan MHP'li muhalif adaylar kurultay tarihini de belirledi. Partinin yeni genel başkanı 8 Mayıs'ta seçilecek diyor Taraf gazetesi. Devlet Bahçeli'nin kurultayla ilgili de sözleri vardı dünkü grup toplantısında. Yine Devlet Bahçeli'ye kulak verelim.
Eğer istenen büyük kurultay ise 18 Mart 2018 tarihini herkes sabırla beklemelidir. Bunun dışında olağanüstü kurultay yoktur, yapılmayacak.
Evet, mahkeme kararı var kurultay yapılması gerekiyor diye, ama mahkeme kararına rağmen Devlet Bahçeli yapılmayacaktır diyor. Cumhuriyet gazetesinin manşeti, bombayı biliyorlardı. Ankara Garı saldırısıyla ilgili müfettiş raporunda büyük skandallar var. 102 kişinin öldüğü patlamaların istihbaratını üstlerine bildirmeyen emniyet müdürleri isim isim sıralandı. Saldırı günü gelen istihbaratta bombacının adı bile vardı. Evet, bombacının adı biliniyor. Saldırı biliniyor. Ama Ankara'daki bazı emniyet müdürleri gerekeni yapmamış. Dün terörle mücadeledeki acı bilançoyu da Cumhuriyet Gazetesi birinci sayfadan vermiş. Acı bilanço 6 şehit, 55 yaralı. Sözcü gazetesinin manşeti, Ensar'ın Türgev'in Türk Hava Yolları yönetiminde ne işi var diye soruyor Sözcü. Yandaş vakıfların temsilcileri Türk Hava Yolları'na doldurulmuş. İktidar Milli Hava Yolumuz Türk Hava Yolları'nı arka bahçesi haline getirdi. Şirketin yönetiminde AKP'nin kanatları altındaki dinci vakıfların temsilcileri var diyor. İsim isim yayınlamış Sözcü gazetesi. Türk Hava Yolları yönetim kuruluna sokularak maaşa bağlanan yandaş vakıfların isimlerini. Belki de sevgili dostlar, Türkiye'de düzeltilmesi gereken, bu sistemin düzeltilmesi gereken şeylerden bir tanesi de bu. Yani tarafsız olması gereken devlet kurumlarının hükümetin kontrolü altına girip adeta bir parti kurumu gibi çalıştırılması. Belki devlette yapılacak yeni yasal düzenlemelerde bunlar engellenmeli. Mesela Ziraat Bankası, mesela Türk Hava Yolları, mesela TRT, mesela BDDK, mesela Merkez Bankası, tüm bu kurumların gerçekten özerk, gerçekten bağımsız olması gerekiyor ki hangi hükümet iş başına gelirse gelsin kadroları yandaşlarla doldurulmasın. Bu kurumların reklamları sadece hükümeti destekleyen medya kuruluşlarına verilmesin diye. Milliyet gazetesinin manşeti, işte Mehmetçiğin silah arkadaşlığı. Hani de yaralanan askerler acılarını bağırlarına basıp çavuşlarının son yolculuğuna uğurlamaya koştular diyor Milliyet gazetesi. IŞİD'le mücadelede Suudi işbirliği diyor. Suudi Arabistan Kralı Cumhurbaşkanı Erdoğan konuğu olarak geldi. Milliyet gazetesi bunu birinci sayfadan vermiş. Karar gazetesi canları pahasına manşeti atmış. Hani'deki hain saldırıda muhtemel katliamı iki Mehmetçiğin kahramanlığı önlemiş. İki ton patlayıcıyla karakola yönelen tankere gözlerini kırpmadan ateş açan askerler teröristin panikleyip bombayı erken patlatmasını sağladı diyor Karar gazetesi. Devlet Bahçeli'nin paralel çıkışını Karar gazetesi sürpriz diye nitelemiş. Bugüne kadar paralel yapıyla mücadeleye destek vermediği için eleştirilen Devlet Bahçeli'nin Pensilvanya'ya açık tavır alması memnuniyet yarattı diyor Karar. The Guardian gazetesinin manşetini okumayacağım ama The Guardian gazetesinde bir yazar var. Guardian gazetesinin önemli yazarlarından Simon Tisdall Suudi Arabistan Kralı'nın Türkiye ziyaretiyle ilgili bir yazı yazmış. Suudi Kralı'nın yani Salman bin Abdülaziz'in Türkiye ziyaretini yeni makalesinde gündeme getirmiş. Makalenin konusu bu. Ve Türkiye'nin modern sultanıyla yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastediyor. Türkiye'nin modern sultanıyla Suudi Kralı arasında birçok benzerlik var diye yazmış The Guardian gazetesinin yazarı. Sabah gazetesinin manşeti işte büyük dönüşüm için 20 önemli adım. Sabah'ın düzenlediği kentsel dönüşüm ve akıllı şehirler kurultayının 20 maddelik sonuç bildirgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve hükümete sunulacak diyor manşetinde sevgili dinleyiciler. Dokunulmazlık imzaları tamam diyor bir başka haber Sabah'tan. Başbakan Davutoğlu anayasa değişikliği teklifinin imzalarını tamamladı. Teklif bugün mecliste olacak. Dokunulmazlıkların kalkmasından kim korkuyormuş ortaya çıkacak demiş. Yeni Yüzyıl gazetesi hoş geldin Emel manşeti atmış. Türkiye'nin güney hattında bazı hanelerde dram yaşanıyor. İşte Reyhanlı'da bir ev. Babasını kaybeden küçük kız bebeklerine sarılmış. Sanki savaşınız batsın der gibi diyor. Hoş geldin Emel manşeti. Yatacak yeri yok. Yeni Yüzyıl'dan bir başka haber. Özgecan Aslan'ın cezaevinde öldürülen katili Ahmet Supi Altındöken'e mezarlık bile bulunamadı. Mersin, Adana ve Tarsus halkı cenazeyi istemedi. Evet, dokunulmazlık konusu tartışılmaya devam ediliyor sevgili dostlar. Bu arada Mardin'de patlayıcı yüklü hem de 3 ton patlayıcı yüklü bir minibüs yakalandı. Minibüsün içinden fotoğraflar da var sevgili dostlar. Tam 3 ton bomba konmuş minibüsün içine sevgili dostlar. Ne adına patlatılacak bu bombalar ve kimlerin canını alacaktı? Yorum size ait. Evet, Başbakan Ahmet Davutoğlu da dün grup toplantısında konuşan isimlerden bir tanesiydi ve dokunulmazlık konusuna değindi. Başbakan Davutoğlu'na kulak verelim.
Milletimizin vicdanında derin bir yara olan, teröre ve teröristlere destek veren sözde milletvekillerinin dokunulmazlıkları ile ilgili süreç için geçen hafta anayasa değişiklik teklifimizi imzaya açmıştık. İmzalar tamamlandı. Biraz önce de son imzayı bizzat ben attım. İnşallah bugün yarın milletvekillerimizin teklifi meclise sunulacak ve her şey ayan beyan ortaya çıkacak. Kim dokunulmazlıklarından kalkmasından korkuyormuş, kim korkmuyormuş ortaya çıkacak. Kim teröristleri destekleyen milletvekillerini bu mecliste barındırıyormuş, kim de barındırmıyormuş onlar ortaya çıkacak.
Evet, dokunulmazlıklarla ilgili olarak hükümet ciddi görünüyor sevgili dostlar. Başbakan Davutoğlu dokunulmazlıklarla ilgili olarak işte bunları söyledi. HDP grubu adına Figen Yüksekdağ konuştu ve hükümetin sürekli gündemde tuttuğu dokunulmazlık konusuyla ilgili olarak şunları söyledi.
Yasama dokunulmazlığı dediğim halkın demokratik temsiliyetinin dokunulmazlığıdır, meşruiyetidir. Bize bu vekaleti, bu dokunulmazlığı halklarımızın mücadelesi verdi. Dertleri HDP grubundan intikam almak. Ama bunu başaramayacaklar.
İşte grup toplantılarında sarf edilen sözler böyleydi. Türkiye'nin ve Ankara'nın gündemi dokunulmazlıklar, terörle mücadele ve tabii ki çocuklara yönelik taciz ve şiddet olayları. Ensar Vakfı tartışılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinde size yayınlamıştık. Spor haberlerini de verecektik ama 8.30'a geldi saatler. Derbi için alınan tedbirlere şimdilik süre kalmadı ama 8.30'da RSFM Haber Merkezi'nden Neval Aldırmaz haberleri aktaracak. Merak etmeyin. Haberlerden sonra tekrar buradayız efendim.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papa la papa pa, la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papa la papa pa, la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas argent qui fera mon bonheur, moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi, moi je mange avec les mains. Je suis comme ça, je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas, je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas mon argent qui fera mon bonheur, moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur.
Zenginler daha uzun yaşıyormuş. Amerika'da gelir dağılımı eşitsizliği ile ilgili yapılan bir araştırmaya göre ülkenin en zengin %1'i en fakir %1'lik dilime girenlerden 15 yıl daha uzun yaşıyormuş. Yani zenginler fakirlerden daha uzun yaşıyormuş. Zaten aksini düşünen olabilir mi acaba? Ama bir de şöyle bir şey de var. Kadınların yaşama oranı da erkeklerden daha fazlaymış.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam ediyor.
Son zamanlarda yine gündeme gelen bir konu sevgili dostlar. İstanbul'da yine taksilerden, taksicilerin, bazı taksicilerin, tabii hepsini söylemek doğru değil. Çünkü genellemek daima haksızlıkları içerir. Bir mesleğin tamamını genellemek veya bir grubun tamamından bahsederken genellemelerde bulunmak her zaman haksızlıklar içerir. Ama bazı taksicilerin kısa mesafe almamak, yağmur yağdığı zaman müşteri beğenmemek gibi davranışları gerçekten çok. Ve bu her bağlantımızda, her konuşmamızda gündeme getirdiğimiz bir konu ama bir türlü düzelmiyor sevgili dostlar. Şimdi tekrar konuşacağız bu konuyu. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur canlı yayında telefon attığımızda. Yahya Bey günaydın.
Günaydın efendim, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi tabii İstanbul'da binlerce taksi var. Tam rakamı bize söylersiniz ama 17 bin de deniyor, 20 bin de deniyor ama asıl rakam sizde var. Bu kadar taksiciyi tabii kontrol etmeniz, Kim sabıkalı, kim sabıkasız, kim hırlı, kim hırsız, bunların işte doğru düzgün müşteriye karşı davranmasını denetlemek hakikaten zor bir şey değil. Bunu nasıl sağlıyorsunuz ya da nasıl sağlayacaksınız diye sorsam önce?
Valla öncelikle tabii hemen şunu söyleyeyim. Yani bu konularda denetim görevi maalesef bizde değil. Yani bütün şu bilinenin aksine İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın yetkileri içerisinde maalesef değil. Çok da komik bir durum. Aslında biz de isterdik en azından yanlış yapan arkadaşlarımızın cezalandırılmasını ve bunun oda tarafından cezalandırılmasını, ama maalesef böyle bir yetkimiz yok.
Peki şikayetçi olan vatandaşlarımız nereye şikayet edecekler efendim?
Tam da onu söyleyecektim. Normalde belediyeye şikayet edilmesi lazım.
Belediyeye?
Tabii. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 153'e bildirilmesi lazım. Bir de yani çok nadir de olsa gerçekten suç olan hareketler var. Hani bunları da mutlaka savcılığa veya emniyete bildirmelerini biz özellikle müşterilerimizden istirham ediyoruz. Hı hı. Murat Bey, yani şunu söyleyeyim. İstanbul'da 17.395 tane taksi var.
17.395, evet.
Özellikle pik saatlerde bu şikayeti sık alıyoruz. Sadece yağmur yağdığı durumlarda değil. Aslında yağmur yağdığı durumlarda da taksici arkadaşlarım, ben bu söylediğimin aksine çok da kabahatli olmadığını düşünüyorum. Çünkü yağmurda bir anda bütün taksilere müşterilerimiz rağbet ediyor ve biniyorlar. Ve o koltuk başlarından da arabaların boş olduğunu zannediyorlar. Müşterilerimiz de diyorlar ki yağmurlu havalarda bizi almıyorlar.
Evet.
Yani bu şikayetin genellikle işte böyle...
Ama bir de şey yolcu beğenmeme gibi bir şey var Yahya Bey. Ben de karşılaşıyorum işte yağmurlu havada.
Nereye
gideceksin diye soruyor. Bir taksi şoförü nereye gideceksin diye soru soramaz ki.
Kesinlikle işte taksici arkadaşlarımızın haksız olduğu, biz de sürekli uyarılarımızla bunları belirttiğimiz bir konu. Yani yağmurlu havalar genelde böyle hani söylenen bir şey ama aslında çok gerçeği yansıtmasa da diyecektim. Evet. Bu bizim aldığımız, özellikle kurmuş olduğumuz bir hat var, 444-1523 numaralı.
444-1523
numaralı.
23.
Bunu 6 yıl önce kurmuştuk. Gerçekten bize gelen şikayetlerin %80'i, %85'i diyeyim, taksici arkadaşlarımızın müşteri beğenmemesi veya işte müşteriye gideceği yeri sorması. Ben 35 yıllık bir esnaf olarak söylüyorum. Gerçekten şu hareketten utanıyorum. Bu hareketi yapan arkadaşlarımızın da bütün mesleğini helalinden yapmaya, helalinden para kazanmaya çalışan arkadaşlarımızı mahcup ettiğini, utandırdığını özellikle bilmesini istiyorum. Biz müşteri seçemeyiz. Müşteri bizim veli nimetimiz. Bakmamız gereken kriter bir
bu olmalı.
Olmalı, o da bu.
Bu olmalı. Bir de en çok duyduğumuz şey şu, onu da sorayım size sizinle konuşurken efendim. Değişim saatimiz geldi deniyor çok fazla. Saat özellikle 2.30-3'ten sonra değişim saati. Efendim bu kaldırılamaz mı? Yani bu uygulama, değişim saati lafını müşteriye söylemesi çok ayıp bir şey değil midir? Değişim saatiysen çalışma o zaman yani, değil mi? O zaman çalışma, aynı git arabayı çerçeve. Çek kenara.
Aynı çerçevede değerlendirilir. Aynı çerçevede değerlendirilmesi lazım. Zaten bu işte hani böyle taksicilerle ilgili yaygınlaştırılmış, yani öyle ki taksici bu anlamda İstanbul'a kendi meslek saatlerini veya çalışma bitiş saatlerini falan İstanbul'a anlatmış gibi oluyor. Oysa bir şey, böyle bir şey yok.
Değil mi?
Kesinlikle yanlış. Zaten bunu yapan arkadaşların, yani bu terbiyesizce davranışı yapan arkadaşların niyetleri başından belli. Eğer gerçekten çalışmayacaksa hiç müşterinin önünde durmaz.
Değil mi?
Bu müşterinin taksicinin hakkıdır. Yani evet. Olabilir. Bir takım ihtiyacı olur. İlle değişim saati değildir.
Yemek yemeye gidecektir. Benzin almaya gidecektir.
Başka bir ihtiyacı olacak. Olur. Hastası vardır. Şu vardır. Ama müşterinin önünde durup camı açıp nereye gideceğini sormak terbiyesizliktir. Bunu yapan arkadaşlarımıza da ben terbiyesizlik olduğumu evet. her platformda da söylüyorum. Evet. Yani değişim saati diye bir şey de yoktur. Yani değişecek arkadaş da nihayetinde diğer şoför arkadaştır. Öyle kimse götürüp de arabaya kart basmıyordur. 10 dakika sonra gider veya 10 dakika önce gider. Taksici arkadaşlar da bunu bilir. Ama bu müşteriye karşı kullandıkları bir mazeret.
Maalesef mazerettir. İnşallah sizin söyledikleriniz çerçevede daha dikkatli davranır taksici arkadaşlarımız. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur. Efendim çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum efendim. İyi yayınlar diliyorum.
Ekonomi.
Domates, biber Rusya yerine İsrail'e gidecekmiş. Rusya Federasyonu'nun uçak krizinin ardından Türkiye'den alımları durdurması nedeniyle zor bir sezon geçiren sebze üreticileri İsrail'in Türkiye'den sebze almasının ardından rahat bir nefes aldı diyor. Haberler ihracatın %70'ini Rusya'ya yaptıklarını belirten Tüm Bostan Sebze Meyve Komisyoncu ve Tüccarlar Federasyonu Başkanı Burhan Er, İsrail tarihinde ilk defa bu sezon bizden mal alacak demiş ve Rusya'nın boşluğunu İsrail'in dolduracağını söylemiş. Biraz rahatlamış olsa gerek sebze üreticileri. Tarım Bakanlığı 1677 yeni personel alacakmış. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, bakanlığın Taşra Teşkilatı'nda istihdam edilmek üzere 1111'i mühendis, 566'sı veteriner hekim olmak üzere toplam 1677 sözleşmeli personel alınacağını açıklamış. Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren sefer sayısı 12'ye çıkacakmış. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nce işletilen yüksek hızlı trenlerde 15 Nisan'da yaz tarifesi başlayacak. Yani 2 gün sonra Ankara ile İstanbul arasında günlük 10 olan sefer sayısı da 12'ye çıkarılacakmış. Rus turistlerin gelmemesinden kaynaklanan turizmdeki boşluk hükümeti harekete geçirdi. Turizmde çalan tehlike çanlarına karşı hükümet 5 maddeden oluşan yeni bir istihdam paketi açıklamış. Yabancı turistleri havaalanlarından müze ve ören yerlerine yönlendirmek için 1200 kişi istihdam edilecekmiş. Ayrıca sadece 9 ay çalışan, sezonda çalışan işçilerin askıda kalan 3 aylık maaş ve sigorta primini de devlet ödeyecekmiş. Her şeyin light'ı çıktı biliyorsunuz sevgili dostlar. Light sigara var, işte light yiyecekler var, light ekmek var, light çikolata var. Neredeyse suyun da light'ı çıkacak yakında, light su diye. Yakında ben bekliyorum, bazı diyetisyenler hani ekmek zararlı, işte kıl zararlı, tüy zararlı falan diye her şeyi söylüyorlar ya. Yakında şey de diyecekler, su da zararlı, içmeyin, su içmeyin diyecekler. Bu arada hani biliyorsunuz sigaranın da light'ı var ya, daha az zararlı diye tercih ediliyor. İnce ve eskiden light sigaralar çok revaçtaydı. Bir de şimdi ince sigaralar. Herkesin elinde ip ince o sigaralardan görüyorum. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, sigaranın az zararlısı, çok zararlısı diye bir şey yoktur. Sigara zararlıdır. Akciğer kanserinde zor teşhis konulan ve hızlı ilerleyen tümör gelişimine de yol açıyormuş. Hem ince sigaralar hem de light sigaralar. Bunlar yalan dolan. Sizi kandırmak için yapılıyor. Light sigaraymış, ince sigaraymış. Boş verin bunları. Bakın 10 kişiden 4'ü kalp krizinden ölüyormuş. Türkiye'de her 10 ölümden 4'ünün kalp krizi nedeniyle meydana geldiği açıklanmış. İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kalp krizine bağlı toplam ölümlerin yarısı belirtilerin başladığı ilk 3-4 saat içinde hastaneye ulaşmadan önce oluyormuş. Ve tabii kalp krizinin en önemli sebebi ne? Sigara. Siz işte yok light içiyorum, yok ince içiyorum diyorsunuz da kalbiniz bunu anlıyor mu? Mesela kalbiniz, kolesterolünüz şöyle mi düşünüyor? Aa ben daha çok yaşayacağım senden. Niye? Çünkü benim sahibim ince sigara içiyor. Böyle bir şey olabilir mi?
Siyaset bilmediği belli ama hesap
yok. Şükretmeliyim ki bizden hemen önce hem sonra vatan var.
Partimin bütün delegelerinin oylarıyla efsanevi bir kurucu liderden liderliği devraldım.
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bu insanlık suçunu biz yargılatacağız.
9'a 10 var, Ankara'da ne var?
Dokuza on var, Ankara'da ne var? Sevgili dostlar, Ankara'ya bağlanalım. Hem dokunulmazlıklar konusu hem de grup toplantılarını konuşalım. Ankara'nın gündemini konuşalım. Ankara'nın nabzını tutan gazetecilerden bir tanesi. Şu anda canlı yayında telefon attığımızda Cafer Tayyar Kala. Cafer, günaydın İstanbul'dan.
Ankara'dan günaydın Murat. İyi yayınlar.
Hoş geldin. Çok çok teşekkürler. Sevgili Cafer, hem Milliyetçi Hareket Partisi, sen Milliyetçi Hareket Partisi'ni yakından izleyen ve bilen bir gazetecisin. Zaten o yüzden bağlandık. Yoksa özlediğimizden falan değil.
Zaten özden gideriyoruz diyorsun.
Özlem gideriyoruz aynı zamanda da. Sevgili Cafer, şimdi Devlet Bahçeli'nin sözleri bugün pek çok gazetede birinci sayfadan vermiş. Hatta hükümete yakın gazetelerde Devlet Bahçeli'nin sonunda gerçeği gördüğü, işte paralel ve cemaatle ilgili sözlerini filan da birinci sayfadan vermişler. Şimdi Devlet Bahçeli, ilk sorum şu. Mahkemenin aldığı bir karar var. Diyor ki sen bu kongreyi yapmak zorundasın. Mahkeme kararı. Ama dün grup toplantısında Devlet Bahçeli dedi ki, kurultay, kongre falan yapılmayacaktır. Bir genel başkanın böyle bir yetkisi var mı? Yani mahkeme kararına rağmen kongreyi yaptırmama gibi bir gücü var mı Devlet Bahçeli'nin?
Murat, biliyorsun Ankara'da maalesef moda oldu. Mahkeme kararlarına saygı duymama. İşte mahkeme kararlarının yıkım emrine rağmen güçleri yetiyorsa gelip yıksınlar diye. Maalesef bugüne kadar hep devlet adamlığıyla övdüğümüz, efendime söyleyeyim, devletin kurumlarına saygıda kusur etmemesiyle hep ön plana çıkardığımız Sayın Bahçeli de bu modaya uymuş durumda. Bahçeli ne diyor? Benim saygım var ama takmayacağız diyor. Hani ben bunu uygulamayacağım diyor. Keşke benim saygım yok ama uygulayacağım deseydi daha iyi olurdu. Hukuk maalesef hani sadece artık senin benim gibi normal sokaktaki insanlar için geçerli olmaya başladı Ankara'da.
Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Anayasa Mahkemesi için benzer şeyleri söylemişti değil mi? Karara uymuyorum, saygıda duymuyorum demişti. Evet.
Saygıda duymuyorum demişti. Yani güçlüyseniz, belli bir gücünüz varsa, istemediğiniz türden bir karar çıkarsa artık hukuk takılmıyor Ankara'da maalesef bu noktaya geldi. Hani her kurumda şu anda bir yozlaşma olabilir ama hani bizim özellikle adalete, hukuk mekanizmalarına saygımızı hiç kaybetmememiz lazım.
Peki, yani bu kongre düzenlenecek mi, düzenlenmeyecek mi? Evet. Yani mahkeme kararına rağmen bunu öğrenmeye çalışıyorum.
Şunu söyleyelim, bir defa mahkeme süreci devam ediyor. Yargıtay'a gitti bu. MHP'nin itirazı var. Ben kendi kanaatlerim ve Ankara'da hani seninle dün konuştuk işte yarın bunu konuşalım diye biliyorsun ve ben hakikaten MHP'nin nabzını çok iyi tutan ve içeriden insanlarla görüştüm. Birincisi şu, genel kanaatin Yargıtay'a çok güveniyor Bahçeli yönetimi. Yani bu kararın
Yargıtay'dan döneceğini düşünüyor. Anladım.
Tabii. Yargıtay'ın MHP yönetimi lehine karar vereceğini düşünüyor. Ama aslında yargı ne karar verirse versin Murat,
evet,
MHP'de bir şeyler değişecek gibi duruyor. Yani artık Bahçeli'nin o koltukta uzun süreli oturamayacağı yönünde
kanaat var,
şeyler var. Hani bu noktada iddialar var.
Kaç yani sene oldu Devlet Bahçeli MHP'nin başında?
Anlayamadım Murat.
Kaç sene oldu Devlet Bahçeli MHP'nin başında?
99'da herhalde Murat yanlış. 97 mi? Rahmetli Başbu Alparslan Türkeş. Kaç yıl?
Rahmetli Türkeş'ten sonra geldi değil mi?
Tabii. Geldi ve ondan daha uzun süre kaldı. Yani şu anda MHP'de en fazla kalan genel başkan. Hani 18-19 sene
Arda Acar şimdi söyleyecek Devlet Bahçeli'nin hangi kongrede seçildiğini bana ya şimdi aktaracak. Evet. Evet.
Evet.
Yani o zaman neredeyse 20 seneye yaklaşmış.
Aynen.
97'ymiş evet. Arda aktardı evet. Şimdi. 97'den bu yana. Yani 2016'dayız. 19 sene olmuş sevgili Cafer.
19 sene evet. Hani şöyle söyleyelim. Sayın Bahçeli genel başkanla oturdu. Biz daha yeni gazeteci olmuştum. Hani bekardık. İşte evlendik. 3 çocuğumuz var. Kayınbaba olacağız. Sayın Bahçeli hala koltukta ama bunu biz hep
ya bir genel başkan 19 sene genel başkan evet. 19 sene olabilir mi ya? Şimdi bak yani MHP'li olun veya olmayın bütün dinleyicilerimize bunu ortak hep beraber konuşuyoruz burada. Bir aileyiz yani hep beraber bir bu programda. 19 sene üstelik 19 sene genel başkanlık yaparken son seçimlerin hepsini kaybetmişsin. Partiye yeni hiçbir şey getirmemişsin ama 19 senedir o parti koltukta oturuyorsun. Şimdi bilmiyorum bana bu hangi parti olursa olsun CHP içinde olsa aynı şeyi söylerim. Onu söyleyeyim size.
Şimdi Murat şöyle söyleyeyim. Konunun özeti şu. Ankara'da şu anda ilk günden MHP'deki bu kongre süreci. Yani kimle konuşursanız konuşun herkes MHP'yi soruyor. Neden biliyor musun?
Evet.
Uzun süredir Ankara'da özellikle merkez sağda yeni bir oluşma ihtiyaç duyuluyor. Hani AKP dışında işte AKP'den memnun olmayıp alternatif arayanların sayısı çok.
Evet.
Ama bugüne kadar Bahçeli yönetimindeki MHP buna alternatif olamadı. Yani şöyle ki her gün şehitlerin geldiği bir ortamda milliyetçi duyguların Cumhuriyet tarihinin en tavan yaptığı bir ortamda
evet.
MHP'de en ufak bir kıpırdama yok. Yani MHP'nin siyaseti meclise hapsedilmiş durumda. Biz MHP'yi sokakta göremiyoruz, dışarıda göremiyoruz Sayın Bahçeli. Dolayısıyla MHP'deki bir değişikliğin özellikle daha çok AKP'yi etkileyeceği konuşuluyor. Yani o merkez sağdaki boşluğu dolduracağı yönünde bir
umut var.
Beklenti var.
Evet, bir özellikle umut var.
Şunu söyleyelim. Diğer adaylara da ben haksızlık etmek istemiyorum. Yani Sinan Ogan olsun, Koray Aydın olsun.
Koray
ama
Aydın, Sinan Ogan, Ümit Özdağ.
Evet, Ümit Özdağ. Hani onlara haksızlık etmek istemiyorum ama özellikle bütün tartışmalar Meral Hanım üzerinden gidiyor. Kimle konuşursanız konuşun. Markete gitseniz.
Yani o zaman şunu da sorayım sana sevgili Cafer. Meral Akşener'in toplumda bir karşılığı var mı? Nedir imajın? Yani var mı? Görüyor musun bunu?
Şimdi Murat, Meral Akşener'in toplumda çok büyük bir karşılığı var.
Hani var yani.
Bunları söyledikçe sanki olaya müdahil. Hayır, biz gazeteciyiz ve gördüğümüzü, duyduğumuzu eksiğiyle fazlasıyla yorum olarak ortaya koymaya çalışıyorum.
Evet, ben de zaten soruyorum. Şimdi, sana da soruyorum. Başka evet, gazetecilere de soruyorum.
Şimdi başka bir şey söyleyeceğim sana Murat. Yani bunu yayından önce söyleyip söylememede çok tereddüt ettim. Ama biz aldığımız kulis bilgilerini burada bizi dinleyenlere hani insanlar her gün gazete okuyorlar ya da ne bileyim dışarıda konuşuyorlar ama madem vakit ayırıyorlar, bizi dinliyorlar, biz de o zaman elimizdeki bazı bilgileri çok da bant eline dokunmadan insanlara aktarmak durumundayız. Dün hani dedim ya seninle konuştuktan sonra biraz MHP camiasını çok iyi tanıyan insanlarla
evet.
görüştüm.
Evet.
Şöyle bir iddia var. Meral Hanım'a tehdit düzeyinde yarıştan çekilmesi noktasına baskı var.
Tehdit düzeyinde?
Tehdit düzeyinde. Evet. Bu yarıştan çekileceksin yoksa diye. Neler olabileceğini de ne gibi senaryoların olduğu da söylediler ama çok da ben
onlara girmeyelim. Evet, evet. Ya o tehdit bilmiyorum. Edenlerin ekmeğine yağ aynen. sürmeye gerek yok.
Hayır hayır. Hani ne gibi tehdit? Onlara girmiyorum. Ama şunu söyleyelim. Meral Hanım'a yarıştan çekilmesi noktasında ciddi bir baskı
vallahi
var.
Vallahi benim bildiğim Meral Akşener hiç böyle tehditlere falan pabuç bırakmaz. Onu söyleyeyim.
Aynen.
Yani, tam tersini yapar hatta yani. Tam tersi. Daha da üstüne gider. Daha da üstüne gider.
Aynen. Devam edecektim. Sen benden önce söyledin. Peki Meral Hanım'ın tavrı ne olacak diye devam edecektim. Meral Hanım da buyursunlar ellerinden gelenlerini arkalarına koymasınlar şekilde cevap vermiş.
Evet.
Bu doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Meral Hanım kamuoyunun önünde her gün.
Belki bunun bir açıklamasını yapar Meral Akşener. Evet. Evet.
Bunlar açıklamasını yapar. Bunu da biz de öğrenmiş olduk. Ben sadece bunu
aktarmış oldum.
Aktarmış oldum. Yani şunu da söyleyelim tekrar.
Peki.
Özellikle saray yani Sayın Erdoğan ve AKP çevresi Meral Hanım'ın ya da MHP'deki bu kongreyle ilgili çok ilgililer. Ankara'da hangi AKP'liyle konuşsanız normal bir MHP'den CHP'den daha fazla merak ediyorlar. Çünkü şunu biliyorlar. Çözüm sürecinden sonra hani çözüm sürecinin masanın devrilmesinden sonra
evet.
milliyetçi oylar AKP'ye kayıyor ve bu milliyetçi oyların MHP'ye kayacağı noktasında
peki.
ciddi endişeleri var.
Sevgili Cafer Tayyar Kala, çok çok teşekkür ediyorum katıldığın için.
İyi yayınlar diliyorum.
Evet, Ankara gündemini MHP'yi yakından izleyen bir gazeteciden aldık. Sevgili dostlar, Cafer Tayyar Kala aktardı. Zaman zaman biliyorsunuz Ankara gündemini farklı gazetecilerden alıyoruz. Çok da iyi oluyor çünkü her gazetecinin kendine ait bir görüşü oluyor Ankara bağlantılarında. Hürriyet gazetesinden alıyoruz, Karar gazetesinden alıyoruz, başka gazetelerden alıyoruz, Yeni Şafak'tan alıyoruz, Cumhuriyet'ten alıyoruz, Habertürk'ten alıyoruz. Sağ olsun gazeteci meslektaşlarımız da bizi kırmıyorlar ve bu bağlantıları gerçekleştiriyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bir ara vereceğiz, bir müzik arası. Aradan sonra artık spor haberlerine yavaş yavaş geçeceğiz ve uzun uzun konuşacağız. Derbi için alınan tedbirler var, sıra ancak geldi. Hepsini aktaracağız, ayrılmayın.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
İstanbul'da Avcılar'da oturan İstanbullular, yani Avcılar sakinleri deniz ulaşımı istiyormuş sevgili dostlar. İstanbul Deniz Otobüslerinin birkaç yıl öncesine kadar günde 4-5 sefer yaptığı Avcılar'a sefer birdenbire kaldırıldı. Ve yeniden Avcılar halkı E5'in yoğun trafiğine ve metrobüse mahkum edildi. İşte Avcılar Kent Konseyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyor. Biz yeniden deniz ulaşımı istiyoruz demişler. Aslında İstanbul'da deniz ulaşımının konması gereken o kadar çok yer var ki sevgili dostlar. O kadar çok semt var ki. Boğaz hattı bunlardan bir tanesi. Bakırköy'de deniz otobüsleri mesela. Akşam 9'dan sonra sefer yok ya. Neden yok akşam 9'dan sonra deniz otobüsü Bakırköy'den? Özellikle hafta sonları mesela gece 12'ye kadar sefer olsa ne olur? Efendim yolcu yok. Neden yok yolcu? İstanbul'da 15 milyon kişi yaşıyor. Şu deniz seferlerini neden daha fazla artırmıyorsunuz? Zeytinburnu'ndan deniz seferi olabilir. Boğaz hattından ek seferler olabilir. Bakırköy gece 12'ye kadar olabilir. Avcılar deniz seferi. Bunların her yerine olabilir. Denizi neden kullanmıyorsunuz yahu? Deniz medeniyettir, medeniyet. Uçak yolculuğuyla ilgili bazı tiyolar var. Üstelik bu tiyoları veren de pilotlar. Neler neler söylemişler. Mesela demişler ki yolculara pilotlar. Uçakta kahve veya çay içmeyin. Merak ettim. Uçakta niye kahve veya çay içmeyecekmişiz? Pilotlar tiyoyu veriyor.
Oh,
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam ediyor.
Çünkü diyor pilotlar çay ve kahvenin bulunduğu, yapıldığı su depoları, uçaktaki su depolarına bir kimyasal konuyor. Bakteri üremesin diye uçaktaki su depolarına. İşte o yüzden uçakta içtiğiniz çay ve kahvenin tadı biraz farklı olur, biraz böyle kötü olur. İşte pilotlar diyor ki o yüzden uçakta çay veya kahve içmeyin. Çünkü uçaktaki su deposuna ilaç konuyormuş. İlaç. Peki uçakta oturacağınız en iyi yer neresi sizce? Kanat kısmı mı, kuyruk mu yoksa baş üstü mü? Neresi? Eskiden otobüslerde şey vardı. Tekerlek üstü tabiri diye bir tabir vardı otobüslerde. Tekerlek üstündeki koltuklara kimse oturmak istemezdi. Neden? Çok sallanıyor diye. Uçaklarda da en az sarsılan yer kanat kısmıymış. Kuyruğa doğru ilerledikçe sarsıntı artıyormuş. Ayrıca uçağın en sıcak kısmı da uçağın kuyruk kısmıymış. Hani sıcak hava arkaya doğru gittiği için herhalde kuyruk kısmı çok sıcakmış. Pilotlar yolcularla aynı yemeği de yemiyormuş. Uçuş esnasında meydana gelebilecek zehirlenme tehlikesine karşı bir önlenmiş bu. Pilotlara yolcularla aynı yemek verilmezmiş. Sevgili dostlar, ayrıca kokpitte bulunan yani pilot kabininde bulunan yardımcı pilotla kaptan pilot da farklı farklı yemekler yiyormuş. Yine zehirlenme riskine karşı tedbirlere bak ya. En çok sorulan soru da şudur uçaklarda sevgili dostlar. Ya cep telefonu habire bize söylüyorlar kapatasın filan da artık otobüslerde bu cep telefonu yasağı kaldırıldı mesela. Değil mi? Eskiden ne yalanlar söyleniyordu. Şehirler arası otobüslerde cep telefonunuzu kapatın veya belediye otobüslerine cep telefonu kapat. Niye? Frenleri kilitliyormuş o yüzden işte kaza yapıyor. Lafa bak. Ya fren balatalarıyla cep telefonu sinyalinin ne alakası var? Şimdi diyorlar ki cep telefonu uçaklara da zarar vermiyor aslında ama işte yolcular rahatsız oluyor diye böyle bir yalan söyleniyor. İşte yok radar sinyallerini karıştırıyormuş, yok telsiz iletişiminde sorun yok. Ama peki o zaman soru şu, bazı havayolu şirketleri cep telefonu konuşmasını serbest bırakıyor. Onlar radarsız mı gidiyor? Yani. O nasıl gidiyor? Yani saldım çayıra diye mi gidiyor adam? Gene radarla gidiyor. Böyle cep telefonları ile ilgili de bir sürü tevatür çıkarıyorlar. Acaba uçaklarda zararlı mı değil mi? Cep telefonu. Kablosuz iletişim. Tabii sinyallerle çalışan bir şey. Sevgili hani arkeologlar çalışıyormuş ya İngiliz, Fransız, Alman arkeolog bizim temelde oradaymış. İngilizler demişler ki işte biz ne kadar gelişmiş bir ülkeyiz. Yerin altından işte şey binlerce yıllık uygarlığımız çıkıyor arkeolojik kazılarda. Kütüphane çıktı yerin altından falan. İşte Alman demiş ki biz yeri kazıyoruz yerin altından işte çeliği önceden atalarımız üretmiş. Demir madenine bile gerek yok. Demir filizine bile gerek yok. Çeliği üretmişler yerin altına hazır koymuşlar. Çelik çıkıyor yerin altından filan. Bizim temel de altta kalmamış. Biz kazdık hiçbir şey bulamadık diye bakmışlar. Nasıl yani? Çünkü wireless teknolojisi, kablosuz teknoloji var yerin altında. O yüzden demişim. Bu İngiliz, Fransız, Alman fıkrası da hep anlatılır ya. Hep öyle başlar. İşte bir İngiliz, Fransız, Alman oturuyormuş. Bizim temel gelmiş falan diye. Hep aynı. Başka milletten koymazlar. Bunun bile fıkrasını yaptılar. Bunun bile. Kahveye girmiş temel. Bir bakmış İngiliz, Fransız, Alman oturuyor orada. Temel demiş ki ulan yine mi siz ya?
Spor.
Evet, sıra geldi spor haberlerine. Derbiden de bahsedeceğiz ama önce Şampiyonlar Ligi ile başlayalım. Sevgili dostlar, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid Alman takımı Wolfsburg'a 2-0 mağlup olmuştu. İlk maçta, rövanş maçından bahsetmiyorum şu an. İlk maçta Alman takımı aslında önemli bir başarı elde etmişti. Real Madrid'i Almanya'da 2-0 yenmişti. Rövanş maçı oynandı dün akşam. Real Madrid, sevgili dostlar, Wolfsburg'u, Alman takımını 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Real Madrid'in yıldızı, hani 4.5G reklamlarında da oynuyor ya, o ne alakaysa yani, Ronaldo'ya tonla para veriyorsun, o kadar büyük para veriyorsun, 4.5G reklamında oynatıyorsun ama reklam senaryosuna bak sevgili dostlar, hayatımda böyle bir saçma reklam görmedim ben. Ronaldo 3-0'lık maçın 3 golünü de atmış. Yani hat-trick yapmış. Üstelik ilk 2 golde 16 ve 17. dakikalarda ya. Real Madrid fırtına gibi oynamış Wolfsburg karşısında. 16 ve 17'de 2-0. Ardından da bir gol daha 3-0'la yarı finalde Real Madrid. Ama Real Madrid futbol sahalarında fırtına gibi eserken basketbol sahalarında, yani parke zemin üzerinde, Fenerbahçe karşısında hiç de fırtına gibi esemedi. Adeta Meltem gibi dindi. Çünkü Fenerbahçe erkek basketbol takımı Euroleague playoff turu ilk maçında İspanya takımı Real Madrid'i 75-69 mağlup etti. Tebrikler Fenerbahçe. Üç galibiyet alan playoff'a çıkacak bu playoff serisine çıkmak için. 5 maç üzerinden oynanacak seride 3 galibiyet alan Final Four'a gidecek. Fenerbahçe Real Madrid'i ilk maçta 75-69 yendi. Serinin ikinci maçı 14 Nisan'da, yani yarın oynanacak. Yarın Perşembe günü Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da, Ataşehir'de oynanacak. Fenerbahçe'ye bu maç için de başarılar diliyoruz. Peki spor gazetelerinde ne var, hemen bakalım. Fanatik gazetesinin manşeti: Fenerbahçe kazanamazsa Kartal %99 şampiyon diye bir manşet var. Bir değerlendirme yazısı bu sevgili dostlar. Evet, bunu söyleyenlerin sayısı fazla. Bu akşam derbi maçı var ve Fenerbahçe kazanamazsa artık Beşiktaş bu işi götürür diyorlar. Ama şöyle bir şey de var. Önümüzdeki hafta ligdeki maçlara bakıyorum. Hem Beşiktaş'ın hem Fenerbahçe'nin. Hepsi çok zor maçlar sevgili dostlar. Yani bence Beşiktaş da Fenerbahçe de puan kaybedecek. Yani Sivas deplasmanı var, Akhisar var, Trabzon deplasmanı var, Galatasaray var. Yani Varoğlu var. Torku Konya Spor maçı var. Beşiktaş'ın mesela son maçı Konya'yla. Ya Beşiktaş her an puan kaybedebilir. Fenerbahçe de artık bundan sonra yine puan kaybedebilir. Dolayısıyla çok kesin konuşmamak lazım. Sevgili dostlar, bu şekilde değerlendirmemek lazım. Spor gazeteleri tabii böyle haberler yayınlıyorlar. Mesela Fotomaç gazetesi manşetine ne koymuş? Fenerbahçe'de bir gerginlik olmuş. Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'le Nani ve Fernandao maçtan sonra birbirine girmişler. Konya maçı sonrası Fenerbahçe soyunma odasında kavganın eşiğinden dönülmüş. Nani ve Fernandao tercümana ne diyor diye sordu. Tercüman o sözleri çevirmiş. Volkan Demirel, bir tane bile pozisyonunuz yok, böyle mi şampiyon olacaksınız, ne biçim oynuyorsunuz diye bağırmış Volkan Demirel. Tercüman da bu sözleri çevirince hem Nani hem de Fernandao, ne bağırıyorsun sen, sus, bağırıp durma, sadece sen mi oynuyorsun Fenerbahçe'de diye Volkan Demirel'e kızmışlar. Dünya Beşiktaş'ı konuşmuş. Beşiktaş'ın önceki günkü Vodafone Arena'da oynadığı ilk maç tüm dünyada büyük ilgi toplamış. Almanya'dan Amerika'ya, İngiltere'den Hollanda'ya kadar birçok ülkede Beşiktaş'ın stadına ve coşkulu taraftarına övgüler yağdırılmış. Ama ve lakin sadece yeni stat haber olmadı. Bir de maç öncesinde Türk polisinin çarşı grubuna ve Beşiktaş taraftarına bir hoş geldin partisi düzenlediğini gördük. Bu partide ne ikram ettiler? Tabii ki biber gazı ikram ettiler. Stadın açılış şerefine biber gazı ikram ettiler. Üzerine de su. Yollar ayrı, hedef aynı, zafer manşeti atmış Habertürk'ün spor ilavesi. Türk futbolunun medar iftarı olan iki takım bugün Türk Telekom Arena'da kozlarını paylaşacak. Saat 19.30'da başlayacak derbi maçı. Sevgili dinleyiciler, dünyanın en büyük derbilerinden bir tanesi. Bakalım Galatasaray mı kazanacak yoksa Fenerbahçe mi? Galatasaray son derece iddialı, maçı biz kazanacağız diyor Galatasaray cephesinde, biliyorsunuz. Yani Galatasaray'da, Fenerbahçe'de hep şunu söyler: bu sene şampiyon olmayalım ama yeter ki Fenerbahçe'yi yenelim veya yeter ki Galatasaray'ı yenelim. Hem Galatasaray taraftarında hem de Fenerbahçe taraftarında bu anlayış gerçekten vardır. Bu arada Süper Lig'e İngiltere maçı ayarı geldi. Sevgili dinleyiciler, 22 Mayıs'ta İngiltere maçı oynayacak amili futbol takımı. Bir hazırlık maçı oynayacak amili futbol takımı. Lig fikstürü öne alınmış. Son hafta maçları hafta içi oynanacakmış. Şu hale bak. Ya İngiltere ile özel maç, hazırlık maçı yapılırken lig fikstürü belli değil miydi? Belliydi. Sportoto Süper Lig'in maç tarihleri belli değil miydi? O da belliydi. O zaman nasıl İngiltere ile 22 Mayıs'a maç ayarlanıyor? Anlayabilen var mı? Anlayabilen varsa beri gelsin. Anlatsın bize bir. Yani bakın, ligin bitiş tarihi 22 Mayıs. 22 Mayıs'ta lig bitiyor. Ligin bittiği güne İngiltere maçı koymuşlar ya. Yani Türkiye Futbol Federasyonu ne yapıyor? Türkiye Futbol Federasyonu'nda bu işi yapanlar nereye gitmişler? Gofret almaya mı gittiler tam o anda? Ya da dışarıya sigara molasını mı vermişler? 22 Mayıs'ta lig bitiyor, aynı tarihte İngiltere maçı koymuşlar ya. Ne yaptı şimdi Türkiye Futbol Federasyonu? Başka bir yanlışa imza attı. Fikstürü geri çekmiş. Buna göre Süper Lig 19 Mayıs'ta sona erecekmiş. 22 Mayıs yerine 19 Mayıs'ta. Ziraat Türkiye Kupası finali ise İngiltere maçı dönüşünde 26 Mayıs'ta oynanacakmış. Hem lig tarihinin maçlarını allak bullak ettiler, hem de Ziraat Türkiye Kupası'nın final maçının tarihini allak bullak ettiler. Tebrik ediyoruz Türkiye Futbol Federasyonu'nu. Zaten Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanı Yıldırım Demirören kendisini hala Beşiktaş başkanı sanmıyor mu? Öyle dedi. Vodafone Arena'nın açılışında kendisi öyle demedi mi? Ben Beşiktaş başkanı olarak teşekkür ediyorum demedi mi ya? Böyle dedi. Çok sıkı derbi tedbirleri var bugünkü maçla ilgili olarak. Sevgili dinleyiciler, Galatasaray ile Fenerbahçe 19.30'da karşılaşacak ve İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararlar. Alınan kararlar şöyle: Seyrantepe Sanayi Metrosu saat 14.30'da 21 arasında çalışmayacak. O metroyu kullananlara söylüyorum. Seyrantepe ile sanayi arasındaki metro 14.30'dan 21'e kadar çalışmayacak. Metro yok. Taraftarlar nasıl gidecek? Havadan uçacaklar oraya böyle. Havadan uçarak gidecekler. Paraşütle inecekler. Bir önceki istasyonda inip yürüyecekler yani. İstanbul Büyükşehir Belediyesi taraftarlar için otobüs tahsis edeceklermiş de o otobüslere kaç kişi sığar, o da ayrı bir konu. Başka, stat kapısı 16'da açılacakmış. Kapılar 16'da açılacak. Otopark kartı olan araçlar kartlarını göstermek suretiyle stada giriş yapabileceklermiş. Yani aracıyla gelenler, evet, stadın otoparkına girebilecekler. Başka? Seyrantepe metro kavşağı Ayazağa istikametine inen köprü giriş ve çıkışları maçın başlama saatinden 4 saat önce araç trafiğine kapatılacak. 4 saat önce, yani 19.30'dan geriye 4 saat al. Kaç oluyor? 4.30 mu oluyor? 16.30 mu oluyor? 16.30'dan itibaren köprü giriş ve çıkışları kapatılacak. Tem Kuzey yan yoldan Ankara yönüne ve bölgede bulunan kat otoparkına dönüşler de maçın başlamasından 4 saat önce araç trafiğine kapatılacak. O zaman arabasıyla millet nasıl gelecek oraya? Hadi bakalım, buna cevap verin. Hem diyorsun ki otopark kartı olan arabalar, maça arabasıyla gelebilecek herkes. Arabayla gelinecek bütün yolları da 4 saat önceden kapatıyorsun. O zaman herhalde şu saatlerde maça gitmek isteyenler kahvaltı yaptıktan sonra gitsinler Türk Telekom Arena'ya. Otoparka çeksinler arabalarını, değil mi? Arabada yatıp bir öğle uykusu uyusunlar. Akşam maçın başladığı saat olan 19.30'a kadar da arabalarından dışarıya çıkmasınlar. Yılmaz Vural bugün Yeni Yüzyıl gazetesine maçı değerlendirmiş. İki takımı masaya yatırmış ve şu sonuca varmış. Hep Fenerbahçe'yi çalıştırmayı hayal ettiğini söylerdi Yılmaz Vural. Demiş ki bugünkü maçı Fenerbahçe kazanır. Konya maçı kimseyi aldatmasın demiş. Galatasaray deplasman bile olsa bugün daha çok konsantre olmuş. Çok daha kazanmayı isteyen bir Fenerbahçe izleyeceğiz demiş. Bu tabii Yılmaz Vural'ın sözleri. Galatasaray altyapıdan getirdiği hocayla durumu idare edin diyen yöneticilerin elinde sınıfta kalmış durumda diyor. Yılmaz Vural tabii yorum yapıyor. Bunlar kişisel yorumlar, yani futbolu etkilemeyecek laflar bunlar aslında. Ve Fenerbahçe'nin kazanacağını söylüyor. Bazı ünlü isimler de maçla ilgili yorumlar yapmış. Mesela Mehmet Ali Erbil. Şovmen Mehmet Ali Erbil ve sunucu kendisi. Maçın sonucunu şöyle söylemiş, skor vermiş. Galatasaray 1, Fenerbahçe 3 demiş Mehmet Ali Erbil. Galatasaraylı olduğunu bildiğimiz Kenan Doğulu. Galatasaray 1, Fenerbahçe 0 demiş. Bir başka ünlü sanatçı ve komedyen Şahan Gökbakar, Galatasaray 2, Fenerbahçe 0 demiş. Galatasaray'ın kozu Schneider olacakmış, Schneider oynayacak diyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Fenerbahçe'yi avlayacağız demiş. Son 43 maçta Galatasaray 18, Fenerbahçe 16 kırmızı kart görmüş sevgili dinleyiciler. Galatasaray 30 golle Beşiktaş'ın ardından sahasındaki en golcü takımmış. Yani sahasında bol gol atıyormuş. Galatasaray Fenerbahçe'ye de atabilir diyor. Galatasaray 54 golünün 18'ini son 15 dakikada atmış. Umut Bulut farklı formalarla Fenerbahçe'ye 8 gol atmış. Galatasaray'da da 2 golünü Fenerbahçe'ye atmış Umut Bulut. Fenerbahçe ise 27 maçta 44 gol attı. 27. hafta itibarıyla 99-2000 sezonundan sonra en az gol attığı sezona yaşıyormuş. Fenerbahçe son 3 lig maçında sadece 2 gol atabilmiş durumda. Ama Fenerbahçe'nin şöyle bir özelliği de var. 21 golle ligde en az gol yiyen takım. Yani Galatasaray gol atarsa da zor gol atacak Fenerbahçe. Evet, ezeli rekabette 383. randevuya çıkacak bu akşam dünyanın en büyük derbilerinden bir tanesi Galatasaray Fenerbahçe saat 19.30 Türk Telekom Arena. Get it poppin', pop the molly. Dirty bass, we so bad about it. Too legit, we can't quit the party. Super freaks, no. 1905'te kurulan Galatasaray'la 1907'de kurulan Fenerbahçe ilk olarak ilk maçı 17 Ocak 1909'da oynadı. Osmanlı İmparatorluğu varken 1909 Papazın Çayırı. O günden beri 117 yıl geçti. Unutulmayan maçlar oynandı çok sayıda. 4-4'lük maç, 6-0'lık maç, 5-1'lik maç. Efendime söyleyeyim. Başka neler var, neler var? Mesela 2008'deki 1-0'lık maç. Graham Souness'ın Kadıköy'e bayrak diktiği maç. Unutulmayan maçlar için derbi tarihine bakın. Benim yazdığım Yer Fener Gökçinbom kitabını okuyun. Okurken hem duygulanacaksınız hem de iki takıma büyük saygı duyacaksınız. Evet, biz de her iki takımımıza da büyük saygı duyuyoruz. Tüm takımlarımıza duyduğumuz gibi Fenerbahçe ve Galatasaray Türk futbolunun ve Türk spor tarihinin iki büyük kulübü. İkisini de alkışlıyoruz bugünkü maç öncesinde. Ve ikisine de başarılar diliyoruz sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Yarın görüşünceye kadar herkesin karnı tok, sırtı pek olsun efendim. Hoşça kalın. Turn it up now.